Ayrım 9.
Silahhanedeki katip söze başlarken ikinci kütüğe baktığını bildirmiş ve bulduklarını açıklamadan önce biraz daha para sızdırmıştı onlardan. Para ödendikten sonra da seyyafın adının orada bulunmadığını söylemiş. Hemen ardından da alçak sesle en ağır suçları kapsayan üçüncü bir kütük daha bulunduğunu öğrendiğini ama çok üst düzeyden iki kişiye para yedirmeden bu kütüğe bakmanın olanaksız olduğunu eklemiş. Bu iş içinde 160 para istemiş. Sonra da yüce gönüllülük göstererek ziyaretçilerin üstünde kalan 148 paraya razı olmuş ve bir daha böyle tedbirsiz davranırlarsa onları hiç kabul etmemekle tehdit etmiş. 9 Kasım 65. Bugün olanlar bir an önce bu kenti terk etme arzusunu doğuruyor içimde. Marta da bunu yapmamız için yalvarıyor. Ama nereye gitmek için? Şu lanet olası ferman olmadan Cübeyle geri dönemez ve yalnızca burada Konstantinopolis'te onu elde etme umudu var. Dünkü gibi girişimlerimizi sürdürmek üzere saraya gitmiştik. Dünkü gibi ben yine kahveye yerleşmiştim. Hatem ve tepeden tırnağa karalar giyilmiş dul, bir davacılar kalabalığıyla birlikte Yeniçeriler avlusu da denilen birinci avluya girmişlerdi. Dünkü gibi 3-4 saat beklemeyi göze almıştım ama bu beni hiç tasalandırmıyordu. Çünkü kahveci çok sıcak karşılıyordu artık beni. Kandiye kökenli bir Rum'du kahveci ve bir Cenevizli'yi konuk etmekten çok mutlu olduğunu, böylece birlikte Venediklilerin kötülüğünden istediğimiz kadar söz edebileceğimizi yineleyip duruyordu. Bana hiçbir şey yapmamıştır Venedikliler ama babam her zaman onları lanetlememiz gerektiğini söylerdi ve anısına saygılı olmak için bunu değiştirmemem gerek. Kahvecinin onlardan hoşlanmamak için çok daha önemli gerekçeleri vardı. Açıkça pek bir şey söylemedi ama yaptığı araştırmalardan bir Venediklinin annesini ayarttığını, sonra da bırakıp gittiğini, kadının üzüntüden ve utançtan öldüğünü, onun da kendi öz kanına karşı nefret içine büyütüldüğünü anlar gibi oldum. İtalyanca ve Türkçe sözcüklerle karışık bir Rumca konuşuyor, arada müşterilerin siparişleriyle kesilen uzun sohbetlere girişiyoruz onunla. Müşteriler çoğunlukla çok genç yeniçeriler. Kahvelerini bineklerin üstünde kafalarına dikiyor, sonra da boş fincanı havaya fırlatıveriyorlar. Adamımız kahkahalar arasında fincanı yakalamaya çabalıyor, onların önünde eğlenmiş görünüyor. Ama uzaklaştıklarında parmaklarını çaprazlayıp Rumca bir beddua mırıldanıyor. Bugün çok uzun konuşmadık. Yarım saat sonra Hatem ve Marta benizleri solmuş, titreyerek geri geldiler. Onları oturttum, yudum yudum soğuk sular içirdim. Sonra da başlarına gelenleri dinledim. Birinci avluyu geçmişler, bir kez daha kubbe altına gitmek üzere ikinci avluya doğru yürüyorlarmış ki, iki avluyu ayıran Bab-ü-Saade'nin yanı başında alışılmadık bir kalabalık görmüşler. Bir taşın üstünde kesik bir baş varmış. Marta bakışlarını kaçırmış ama Hatem duraksamadan yaklaşmış. Bak demiş ona, tanıdın mı? Marta da bakmak zorunda kalmış. Adalet Kulesi'ndeki katipmiş bu. Geçen perşembe kubbe altında görmeye gittikleri ve onlara bir sonraki perşembe gelmelerini söyleyen katip. Bu cezaya neden çarptırıldığını öğrenmek istemişler ama sormaya cesaret edememişler. Birbirlerine destek olarak ve şaşkınlıklarının idam edilen adamla olası bir suç ortaklığı gibi yorumlanmaması için yüzlerini gizleyerek çıkışa doğru yönelmişler. Bir daha bu saraya adımımı atmam, dedi Marta, bizi Galata'ya doğru götüren kayıkta. Onu korkutmamak için karşı çıkmadım. Ne var ki alması gerekiyor şu lanet olası kağıdı. 10 Kasım Marta'nın gözlerinden kesik başın görüntüsünü uzaklaştırmak için kentte biraz gezdirdim onu. Kervanla Afyon Karahisar'dan ayrılırken Meymun bana evinde kalmayı düşündüğü kuzenlerinden birinin adresini bırakmıştı. Kendi kendime gidip ondan haber sormanın zamanıdır dedim. Biraz zor buldum evi, oysa Galata'daydı ve bizim kaldığımız yerden bir iki sokak ötedeydi. Kapıyı çaldım, bir süre sonra adamın biri gelip kapıyı araladı ve içeri davet etmeden önce 3-4 soru sordu bize. Sonunda kapıdan çekilmeye karar verip bir iki soğuk terbiye sözcüğü söylediğinde evine adım atmamaya çoktan yemin etmiştim içimden. Biraz ısrar etti ama benim için iş bitmişti. Yalnız ondan Meymun'un Konstantinopolis'te sadece bir iki gün kaldığını ve nereye gittiğini söylemeden ayrıldığını öğrendim. Belki de kuzeni bunu bilmeye layık görmedi beni. Her olasılığa karşı adresimi bıraktım. Barinelli'ninkini demek istiyorum. Biz yola çıkmadan arkadaşım geri dönebilirdi ve ben bir kez daha haber almak üzere bu pek konuksever olmayan adamın evine gelmek istemiyordum. Sonra Haliç'ten karşıya geçerek kente gittik ve Marta benim ısrarım üstüne iki güzel kumaş satın aldı. Biri kara ama üstü simişli, öbürü ise gök mavisi yıldızlarla kaplı ham ipekten. Bana geceyi ve şafağı armağan ettin dedi. İnsanların ortasında olmasaydı kollarımı alırdım onu. Yeni Baharat Çarşısı'na henüz birkaç aydır oraya yerleşmiş ama şimdiden Konstantinopolis'in en güzel koku dükkanlarından birine sahip olan bir Cenevizli ile karşılaştım. Atalarımın kentine hiç ayak basmamış olsam da ara sıra saygı duyulan, gözü pek ve zengin bir yurttaşımla karşılaştığımda gurur duymaktan kendimi alamam. Martha için bir hanımefendinin sürünebileceği en etkileyici kokuyu hazırlamasını istedim ondan. Açıkça söylemeden karım ya da nişanlım olduğunu ima ettim. Adam dükkanın arkasındaki bölüme kapandı ve öğlen uykusuna yatacak bir paşa gibi göbekli, koyu yeşil, çok gösterişli bir şişeyle geri döndü. Sarı sabır, menekşe, afyon ve çifte amber kokusu saçılıyordu şişeden. Cenevizli'ye borcumu sorduğumda hiçbir şey istemiyormuş gibi yaptı ama yalnızca bir tüccar nezaketiydi bu. Sonunda kulağıma bir fiyat söyledi. Martha'nın verdiğim armağan karşısında büyülenen gözlerini görmeseydim bütünüyle mantık dışı gelebilirdi bu fiyat bana. Biraz kendini beğenmişlik değil mi bu cömert nişanlı oyunu? Bir Fatih edasıyla durmaksızın kesenin ağzını açmam, fiyatını sormadan siparişler vermem. Olsun, ne önemi var? Ben mutluyum, o mutlu ve kendini beğenmişliğimden utanmıyorum. Dönerken bir Galata terzihanesinde Martha'nın ölçülerini aldırmak üzere durduk. Sonra da dükkanın girişinde zarif iskarpinler sergileyen bir ayakkabıcıda. Martha her seferinde karşı çıkıyor, sonra da söz dinlemeyeceğimi bildiği için boyun eğiyordu. Kuşkusuz yasal eşi değildim onun ama daha şimdiden öbüründen fazla kocası olmuştum. Ve yükümlülüğümün tüm görevlerini hepsi birer ayrıcalıkmış gibi yerine getiriyordum. Soyduğu kadını giydirmek, sarıldığına güzel kokular sürmek erkeğe düşen bir görevdir. Adımlarına katılan o kırılgan adımı hayatı pahasına korumak nasıl görevi ise. Sevdalı bir delikanlı gibi konuşmaya başladım şimdi de. Bu akşamlık kalemi bırakmanın ve parıldayan yaramaz mürekkebi üflemenin zamanı geldi. 14 Kasım. 4 gündür korkularını engellemesi ve yeniden saraya gitmesi için Martha'ya ısrar üstüne ısrar ediyorum. Ancak bugün kabul ettirebildim. Böylece Hatem'i de alarak yola çıktık. Haliç'ten karşıya geçtik. Bir şemsiyeyle ara ara yağan yağmurdan korunarak yürüdük. Onu oyalamak için neşeli bir edayla şundan bundan söz ediyor, çevredeki güzel evleri, yoldan geçenlerin tuhaf giysilerini gösteriyordum. Karşılıklı göz kırpıyorduk birbirimize, ansızın gülmemek için. Sarayı çevreleyen duvara kadar böyle sürdü bu. Ama orada yüzü karardı ve artık yumuşatamaz oldum çizgilerini. Eskisi gibi kandiyeli kahvecimde kaldım ben ve dul her adımda geri dönüp bir daha hiç görüşmeyecekmişiz gibi bana veda bakışları fırlatarak Bab-ı Ali'ye doğru yola çıktı. Yüreğimi paralıyordu bu bakışlar ama özgür olmamız ve birbirimizi sevebilmemiz için şu lanet olası fermanı alması gerekiyordu. Olduğundan daha katı göründüm bu yüzden ve gidip kapıdan girmesi için elimle işaret ettim ona. Yapamadı. Her adımda biraz daha titriyor ve yavaşlıyordu. İyi yürekli Hatem istediği kadar destek olsun, alçak sesle yüreklendirsin, bacakları bedenini taşımıyordu artık. Hatem de neredeyse sürükleyerek bana doğru geri getirmek zorunda kaldı onu. Gözleri yaş içindeydi, yıkılmıştı ve böylesine zayıflık gösterdiği için iki hıçkırık arasında özür diliyordu benden. Kapıya her yaklaştığımda kesik başı görür gibi oluyorum ve tükürüğümü yutmayı bile beceremiyorum. Elimden geldiğince teselli ettim onu. Hatem bu durumda hala gitmesi gerekip gerekmediğini sordu. Biraz düşündükten sonra yalnızca silahhanedeki katibe gidip üçüncü kütükte ne bulduğunu sormasını, sonra da hemen geri gelmesini söyledim. O da söyleneni yaptı. Ve görevlinin yanıtı tam da korktuğum gibi oldu. Üçüncü kütükte de bir şey yok ama dördüncü bir kütük daha olduğunu öğrendim. Çabası için bir yarım kuruş daha istemiş, bizim felaketimiz düzenli bir gelir olmuştu bu yürek karartıcı adama. Oradan öylesine cesaretimiz kırılmış, öylesine bitkin ayrıldı ki tüm dönüş yolu boyunca üç kelime bile konuşmadık aramızda. Ne yapmalı şimdi? En iyisi bırakalım gece kaygılarımı sakinleştirsin. Uyumayı başarabilirsem eğer. 15 Kasım. Gece sorunuma hiçbir çözüm getirmeyince ben de kaygılarımı dinde sakinleştirmek istedim. Ama şimdiden biraz pişmanım buna. İnsan öyle rastgele dinsiz olamayacağı gibi rastgele dindar da olamıyor. Yüce Tanrı bile sıkılmış olmalı benim böyle sağımın solumun belli olmamasından. Bu pazar sabahı Pera'daki kiliseye gittiğimde ayinden sonra Peder Toma'ya güne çıkartmak istedim. O da önemli bir şeyler olduğunu düşünerek çevresini saran dindarlar kalabalığından özür diledi ve beni günah çıkartma hücresine doğru sürükledi. Martha ile ve kendimle ilgili çok acemice anlattıklarımı dinledi. Günahlarımı bağışlamadan önce karım olmadığı sürece bu kişiden uzak durmamı istedi. Sonra da beni kınayacağını içimi rahatlatan güzel sözler söyledi. Bu sözleri anımsayacağım ama sözümü tutacağımdan emin değilim. Ayinin başlangıcında günah çıkartmaya hiç de niyetli değildim. Yarı karanlıkta günlük dumanları arasında görkemli sivri kemerlerin altında diz çökmüş sıkıntılarımı kafamdan geçiriyordum ki birden içimden geldi. Beni buna itenin bir dindarlık nöbetinden çok bir umutsuzluk nöbeti olduğunu sanıyorum. Hepsi de benimle birlikte kiliseye gelen yeğenlerim, yardımcım ve Martha uzun süre beklemek zorunda kaldılar. Düşünmüş olsaydım günah çıkartmayı erteler ve yalnız giderdim. Çok ender günah çıkartırım ve Cübeyl'de herkes bilir bunu. Papazla iyi geçinmek için ona ara sıra eski bir dua kitabı armağan ederim. O da az günah işlediğimi inanmış görünür. Dolayısıyla bugünkü hareketim herkesin önünde yapılan bir günah çıkartmaya eşdeğerdi. Dışarı çıktığında benimkilerin tavrında açıkça gördüm bunu. Hatem'in kih kih gülen gözleri, yeğenlerimin kah beni kınayan, kah benden kaçan gözleri ve özellikle de Marta'nın hain diye bağıran gözleri. Bildiğim kadarıyla o günah çıkartmadı. Eve geldiğimizde hepsini çok tumturaklı bir tavırla çevreme toplama gereğini hissettim. Onlara Marta ilk evliliğinden aklanma belgesini alır almaz onunla evlenme niyetinde olduğumu ve bunu papaza açıkladığımı söyledim. Eğer şansımız var da dulluğu önümüzdeki günlerde resmen doğrulanırsa, burada Konstantinopolis'te evleneceğimizi pek de inanmadan ekledim sözlerime. Sizler benim çocuklarım gibisiniz. Marta'yı kendi anneniz gibi sevip saymanızı istiyorum. Hatem önce benim elimi öptü, sonra da müstakbel eşiminkini. Habib ikimize de öyle bir coşkuyla sarılıp öptü ki yüreğim yağ bağladı. Marta onu uzun süre göğsüne bastırdı ve bu kez yemin ederim en ufak bir kıskançlık duymadım. Şimdiye dek hiçbir zaman birbirlerine bu denli yakın durmadıklarından eminim artık. Bume'ye gelince o da gelip öptü bizi. Kendi tarzında daha kaçamak, daha gizemli bir edayla. Hiçbir zaman anlayamayacağımız düşüncelere dalmış gibiydi. Bu beklenmedik karmaşanın yeni bir işaret olduğunu, zamanın sonundan önce ruhlarda meydana gelen sayısız karışıklıktan biri olduğunu düşünüyordu belki de. Bu akşam odamda tek başıma bu satırları yazarken küçük bir pişmanlık sızısı var içimde. Bugünü baştan yaşayabilseydim başka türlü yaşardım. Ne günah çıkartırdım, ne de o tumturaklı açıklamayı yapardım. Neyse, olan oldu artık. Yaşamımı hiçbir zaman bir tepenin üstünden seyredemiyor insan. 16 Kasım. Uyandığımda pişmanlıklarım aynen sürüyordu. Onları dindirmek için günah çıkartmanın beni bunaltıcı bir yükten kurtardığını söyledim kendi kendime. Doğru değildi bu oysa. Tensel eylem ancak kilisede diz çöktüğüm an omuzlarımda ağırlığını hissettirmişti, daha önce değil. Daha önce cuma günü olanlara günah demiyordum ve şu an böyle dediğim için kızıyorum kendime. Günah çıkartma hücresinde bir yükten kurtulmak istemiştim belki ama tersine daha da ağırlaştı yüküm. Üstelik bana kaygı veren sorular olduğu gibi duruyor. Nereye gitmeli şimdi? Benimkileri nereye götürmeliyim? Marta'ya ne önermeliyim? Evet, ne yapmalıyım? Hatem gelip ona göre en az kötü çözümün görevlinin birinden iyi bir para karşılığında Marta'nın kocasının idam edildiğini bildiren sahte bir belge almak olduğunu söyledi. Öneriyi dürüst bir adamın yapması gerektiği gibi öfkeli bir edayla geri çevirmedim. Hala saflığa, adalete ya da masumluğa inanmayacak kadar çok saç ağarttım bu yeryüzünde. Ve doğruyu söylemek gerekirse insanı özgür bırakan sahte bir belgeye, boyunduruk altına alan gerçek bir belgeden daha çok saygı göstermeye yatkınım ben. Ama düşündükten sonra hayır dedim, çözümü çok akıllıca bulmadım. Cübeyle geri dönüp sahte olduğunu bildiğim bir kağıdın tanıklığıyla kilisede evlenmek mi? Ve ömrümün geri kalanını ansızın kapının açılmasını ve karısıyla yaşayabilmek için ölmeden gömdüğüm adamın içeri girmesini bekleyerek geçirmek mi? Hayır, bunu göze alamazdım. 17 Kasım. Bu salı tasalarımdan uzaklaşıp oyalanmak için en çok tat aldığım uğraşlardan birine ayırdım günümü. Tek başıma kentin sokaklarına vuracak ve bir gün süreyle sahaflar çarşısına kendimi unutacaktım. Ama Süleymaniye Camisi yakınlarında ne aradığımı soran bir satıcıya safça Mazandarani'nin adını söylediğimde adam kaşlarını çattı. Hemen sesimi alçaltmam için işaret etti. Başka kimsenin beni duymadığından emin olduktan sonra da içeri çağırdı. Ve tanıksız konuşabilmemiz için oğluna dışarı çıkmasını buyurdu. Yalnız kaldıktan sonra bile konuşmasını o kadar alçak sesle sürdürdü ki onu duymak için sürekli bir çaba harcamam gerekiyordu. Ona göre kısa süre önce kıyamet gününün çok yakın olduğunu bildiren kimi kehanetler en tepedeki yetkililerin kulağına gitmişti. Bir müneccim tüm masaların kısa süre sonra ters döneceğini, tüm sofraların kalkacağını, en büyük sarıkların onları taşıyan kafalarla birlikte yerlerde yuvarlanacağını, tüm sarayların içinde oturanların üstüne yıkılacağını söylemişti sadrazama. Bu söylentilerin paniğe ya da ayaklanmaya neden olmaması için zamanın sonunun yakın olduğunu bildiren tüm kitapların toplanması ve yok edilmesi buyruğu verilmişti. Onları kopya eden, satan, yayan ya da yorumlayanlar en ağır cezalara çarptırılıyordu. Bütün bunların son derece gizli olup bittiğini söyledi iyi yürekli satıcı ve bir komşunun kapalı dükkanını gösterdi. Adam yakalanmış, işkence görmüş ve kardeşleri gidip başına neler geldiğini sormaya bile cesaret edememişlerdi. Zahmete girip beni tehlikeden haberdar ettiği ve böylelikle kökenime karşı bana güvendiği için sonsuz bir gönül borcu duyuyordum bu meslektaşıma. Ama belki de daha çok kökenim nedeniyle güven duymuştu bana. Eğer yetkililer onu denemek ya da gözetlemek isteselerdi, bir Cenevizli yollamazlardı herhalde. Bugün öğrendiklerim hem Halep'te başıma gelenleri hem de önlerinde 100. adı andığım zaman Trablus'taki sahafların gösterdiği alışılmadık tepkiyi aydınlatıyor. Daha ağzı sıkı, daha dikkatli davranmam ve özellikle dudaklarımın ucunda bu kitabın adıyla kitapçılarda dolaşmamam gerekiyor. Gerekiyor, evet, bugün böyle diyorum kendi kendime ama bu akıllıca tutumu uzun zaman sürdürebileceğimden emin değilim. Bu iyi adamın söyledikleri beni tedbirli olmaya itiyor. Ama aynı zamanda bana meydan okumaktan vazgeçmeyen bu lanetli kitap konusundaki merakımı da alevlendiriyor. 18 Kasım. Bugün de gece olana kadar sahaflarda dolaştım. Baktım, gözledim, karıştırdım ama 100. ad üstüne hiçbir bilgi edinemedim. Bir iki kitap aldım, özellikle de uzun zamandır aradığım ender bir yapıtı. İbn Vahşiye'ye ait olduğu söylenen gizli alfabeler bilgisini satın aldım. Bilenler dışında kimsenin okuyamadığı onlarca değişik yazı var içinde. Ona daha önce sahip olabilseydim bu günlüğü tutmak için ondan esinlenebilirdim. Ama artık geç. Artık kendi alışkanlıklarım var benim. Kendi kılıp değiştirme biçimim var. Ve bundan sonra onları değiştiremem. 27 Kasım 1665 Cuma günü yazıldı. Hiç nedeni yokken uzun bir kabus haftası geçirdim ve korkusu kemiklerime işledi. Ama yola çıkmayı reddediyorum. Yenilmiş, aldatılmış, aşağılanmış bir biçimde alıp başımı gitmeyi reddediyorum. Gereğinden fazla kalmayacağım Konstantinopolis'te ama başıma gelenler için özür dilenmedikçe gitmeyeceğim. Felaketim ayın 19'u Perşembe günü Bume sonunda 100. adın bir kopyasını elinde bulunduran koleksiyoncunun adını öğrendiğini söylediğinde başladı. Oysa yeğenimin bu kitabı aramasını yasaklamıştım ama biraz fazla yumuşak bir edayla yapmış olmalıydım bunu. Ve o gün biraz azarlasam da öğrendikleri konusunda onu sorgulamaktan kendimi alamadım. Söz konusu koleksiyoncu tanımadığım biri değildi. Eflaklı bir soylu, Mirsey adında bir voyvodaydı bu adam. Sarayında tüm imparatorluğun en güzel kütüphanelerinden birini oluşturmuştu. Ve çok zaman önce babama ikonalarla bezeli ve olağanüstü güzellikle teshipli, parşömen üstüne yazma bir mezmurlar kitabını satın almak üzere bir adamını göndermişti. Gidip kendimi tanıtırsam bu alışverişi anımsar ve Mazandarani'nin kitabının bir kopyasının elinde bulunup bulunmadığını bana söyler dedim kendi kendime. İkindi üstü insanların öğle uykusundan uyandığı bir saatte gittik Voyvodar'ın oturduğu yere. Bu meyle ben yalnız ve cenevizli giysiler içindeydik. Konuşmayı benim yönlendirmeme izin vermesi konusunda yeğenime söz verdirmiştim daha önce. Ziyaretine gittiğimiz adamı daha girer girmez hem gerçekliği hem de içeriği kuşkulu bir yapıt üstüne sorular sorarak kızdırmak istemiyordum. Biraz dolaylı bir yerden girmek gerekiyordu konuya. Eflak Voyvodası'nın çevredeki Türk evleri arasından görkemli yükselen sarayı biraz haksızca taşıyordu bu saray nitelemesini. Ve kuşkusuz mimarisinden çok içinde oturanın özelliğinden alıyordu bu nitelemeyi. 12 kez büyütülmüş bir kunduracı evi diyebilirdiniz buna. Ya da aynı kişi tarafından satın alınmış ve birleştirilmiş 12 kunduracı evi. Altta sağır ya da neredeyse sağır duvarlar, birinci katta ahşap cumbalar ve koyu renk kafesler. Ama herkes saray diyor bu yapıya, o kadar ki çevresindeki küçük sokaklar yumağı onun adını taşıyor artık. Kunduracılardan söz ettim çünkü burası bir kunduracılar mahallesi. Kunduracılar, sahtiyancılar ve koleksiyoncumuzun en devamlı müşterilerinden olduğunu tahmin ettiğim ünlü ciltçiler var çevrede. Kapıda altında bir kılıç ve bir piştov seçilen uzun yeşil ipekten bir ceket giymiş, eflaklı bir partizan tarafından karşılandık. Adımızı ve mesleğimizi söyler söylemez neden geldiğimizi belirtmeye gerek kalmadan duvarları tek kapısının üstüne de kitaplarla kaplı küçük bir çalışma odasına alındık. Baldassare Embriaco demiştim. Antika ve eski kitap tüccarı ve yeğenim Cabir. Mesleğimin burada her kapıyı açacak şaşmaz bir büyülü sözcük olacağını tahmin ediyordum. Voyvoda az sonra yanımıza geldi. Arkasında birincisi gibi giyimdi. Eli kılıcının siperinde başka bir partizan vardı. Neye benzediğimizi gördükten sonra efendisi ona rahatça gidebileceğini işaret etti. Ve karşımızda bir divana oturdu. Hemen ardından bir hizmetçi hepimize kahve ve şerbet getirdi. Her şeyi bir sehpanın üstüne bıraktı ve kapıyı kapayarak çıktı. Nazik ev sahibimiz yolculuk yorgunlukları üstüne sorular sorarak başladı konuşmaya. Sonra da nedenlerini sormadan ziyaretimizden onur duyduğunu belirtti. İyice yaşlı, 70'ine yakın görünen ince bir adam, zayıf yüzlü, beyaz bir çember sakalla çevrili. Adamlarından daha gösterişsiz giyimliydi. Yalnızca uzun, işlemeli beyaz bir gömlek ve aynı kumaştan bir pantolon giymişti. İtalyanca konuşuyordu ve sayısız sürgün yılları sırasında zamanının bir bölümünü Floransa'da, Grand Duke Ferdinand'ın sarayında geçirdiğini, sonra da Katolik olmaya zorlandığı için orayı terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. Uzun uzun Medici'lerin inceliğini ve cömertliğini övdü, sonra da bugünkü zayıflıklarının üzüntüyle söz etti. Güzel şeyleri sevmeyi onların yanında öğrenmiş ve servetini prenslik entrikaları yerine eski kitaplara sahip olmak için kullanmaya orada karar vermişti. Ama gerek Eflak'ta gerekse Viyana'da birçok insan benim hala komplolar hazırladığımı ve kitaplarımın bir şaşırtmacı olduğunu sanıyor. Oysa bu deriden yaratıklar gece gündüz kafamı meşgul ediyorlar. Bir kitabın varlığını keşfetmek, bir ülkeden öbürüne izini sürmek, sonunda kuşatmak, almak, ona sahip olmak, sırlarını itiraf ettirmek üzere onunla yalnız kalmak, sonra da evimde ona layık bir yer bulmak, işte benim tüm savaşlarım, fetihlerim. Ve hiçbir şey şu çalışma odasında bu işten anlayan kişilerle söyleşmekten daha büyük bir keyif veremez bana. Yaptığı bunca sevimli girişten sonra evine gelmemin nedenini uygun sözcükleri seçerek açıklayabilecek duruma gelmiş hissediyordum kendimi. Zat halinizdeki tutku bende de var ama daha az övgüye değer bir biçimde. Çünkü sizin nesnelere duyduğunuz aşkla yaptığınız şeyi ben ticaret gerekleriyle yapıyorum. Bir kitap aradığında çoğu kez onu ısmarlayan birine satmak içindir bu. Yalnızca bu Konstantinopolis yolculuğunda başka bir nedenim oldu. Pek de alışık olmadığım ve soranları açıklamaktan çekindiğim bir neden. Ama siz bana benden çok sizin düzeyinize yaraşır bir konukseverlik gösterdiniz. Siz gerçek bir koleksiyoncu, bir bilgi insanısınız. Bu nedenle hiçbir dolambaca başvurmadan konuşacağım sizinle. Gerçekten de hiç hazırlanmadığım bir biçimde konuşmaya giriştim. Hiçbir hileye başvurmadan, sözü dolandırmadan 1666 yılında ortaya çıkacak canavarla ilgili kehanetlerden, Mazandarani'nin kitabından, yaşlı İdris'in onu bana teslim ettiği koşullardan söz ettim. Onu nasıl Marmontel'e bırakmak zorunda kaldığımı ve şövalyenin denizde başına gelenleri anlattım. Bu sonuncu noktada Voyvoda olanları öğrendiğini gösterircesine başını salladı. Geri kalanına hiçbir tepki vermedi ama benden sonra sözü aldığında gelecek yılla ilgili değişik kehanetlerin kulağına geldiğini söyledi. Ve benim kısa kesme kaygısıyla adını vermediğim Rus din kitabından da söz etti. Bu kitabın bende doğrudan doğruya Patrick Nikon'un gönderdiği bir nüshası var. Bir zamanlar gençliğimde Nijni Novgorod'da tanımıştım onu. İtiraf etmeliyim ki insanın kafasını karıştıran bir yapıt. Yüzüncü ada gelince gerçekten de 7 ya da 8 yıl önce onu bana sattılar. Ama pek önem vermedim bu kitaba. Satıcı bile büyük olasılıkla bir sahte olduğunu itiraf etmişti. Yalnızca merak nedeniyle almıştım. Koleksiyoncuların karşılaştıklarında üstünde konuşmayı sevdikleri kitaplardan biri olduğu için. Avcıların sofrada söz etmekten hoşlandığı o efsanevi hayvanlar gibi bir şeydi. Sırf kendini beğenmişlikten sakladım onu. Hiçbir zaman derinliklerine dalmayı düşünmedim. Zaten Arapçayı çok az bildiğim için bir tercüman olmadan okumam olanaksızdı. Peki ondan ayrıldınız mı diye sordum, yürek çarpıntımın dilimi titretmesini engellemeye çalışarak. Hayır, hiçbir zaman bir kitaptan ayrılmam. Çoktandır gözüme ilişmedi ama buralarda olmalı. Belki ikinci katta başka Arapça kağıtlarla birlikte. O sırada aklıma bir düşünce geldi. Uygun biçimde sunmak için kafamın içinde evirip çeviriyordum ki öğütlerimi hiçe sayan yeğenim sözü ağzımdan aldı. İsterseniz bu kitabı İtalyanca'ya ya da Rumca'ya çevirebilirim sizin için. Hemen kınayan bir bakış fırlattım ona. Önerisi saçma olduğu için değil. Çünkü ben de böyle bir şeyler önerecektim araya girişinde. Önceki konuşmamızdan farklı sert bir eda olduğu için. Ev sahibimizin diklenmesinden korkuyordum ve gözlerinden vereceği yanıt konusunda biraz duraksadığını hissettim. Yerimde duramıyordum. Ben olsaydım başka türlü götürürdüm işi.